Ayrım 19. Öteki Renkler Orhan Pamuk. Sayfa 199. Şavkar Altınel. Manzara ve Keder. Pencereden baktığımızda çıplak ağaçların üzerine yağan karanlık sonbahar yağmuru niye kederlendirir bizi? Ya da güneşli bahar sabahı serçelerin daldan dala atlayışını seyretmek niye içimizde bir iyimserlik uyandırır? Yüksek dağların içimizde sessiz, sakin, uyuklamakla olan kimi büyüklenmelere, coşkulara kapı açması nedendir? Durgun gölün aynasında kendimizi gördüğümüzde neden kendimizden çok ruhumuzun kıpırdanışı ilgilendirir bizi? Bütün bunları şunun için soruyorum. Manzara dediğimiz şey, bir çerçeve içerisine alınmış doğa parçası niye hemen bizim ruh halimize seslenir? Yağmurla keder, dağlarla coşku arasında zorunlu bir ilişki mi vardır? Yoksa bunlar sanatın, edebiyatların, resmin bize öğrettiği şeyler midir? Şavkar Altınel'in bir şiirinden okuyalım. Uzaktan bir tren geçiyor sessizce. Bir dizi görüntü sürükleyerek ardından, orak çekici bir görünüp bir silinerek, tepinin içinden ilerleyen köhne tanker, kollarımı birdenbire iki yana açıp, paltomu beyazlaşmaya bıraktığım turuncu işaretli benzin istasyonu, kulaklarımda kalorifer çıtırtılarıyla yoğun bir aydınlıkta uyandığım otel, Kristal. Belli ki manzara oradan uzaktan hiç bilmediğimiz bu köhne tankere geçiyor olsa, anılarımız, isteklerimiz ve ruh durumlarımızla yakından ilgilidir. İster şehir manzarası olsun, bu ister yüksekçe bir tepeden gözlenmiş bir kır manzarası. Hepimiz aslında sürekli bir manzaranın içinde yaşıyoruz. Onu manzara, bir doğa parçası veya şehir parçasından başka bir şey olarak görebilmemiz için önce dikkat etmemiz, ayrıntıları görmemiz, her şeyin nerede olduğunu dikkatle belirlememiz gerekiyor. Kasabanın dışında bulutsuz çivit mavisiydi gök. Koyu yeşil yanıyordu çalılar, bakır patikaların kıyısında. Uzaklarda mor tepeler ve saman yığınlarına yaslanıp uykuya dalmış ırgatlar. Verimli bir yaz. Ayrıntıların yerleşmesine, renklerin, şeylerin, insanların istifine gösterilecek bu dikkat ise önce sanatla, edebiyatla mümkün oldu. Zaten manzara dediğimiz zaman aklımıza önce doğa değil, bir resim gelir. Çerçeve içerisine alınmış ya da alınabilecek kadar değerli, anlamlı, dikkati çekecek bir doğa parçası. Parkın çimleri yamyazsı, neredeyse donmak üzere gölcük, uzun yollarının ortasında mola vermiş göçmen kuğular, sessizce kayıyorlar suyun üstünden, kış yerinden. Resim sanatı da edebiyat da başlangıçta manzara ile kendisi için ilgili değildi hiç. Manzara resmi denen şey Batı'da Rönesans'tan çok sonra 17. yüzyılın ortalarında keşfedildi. Ondan sonra doğa, güzel görüntüler hep anlatılması gereken bir hikayenin önünde ya da içinde ceyran ettiği bir renk ya da dokuydu. Hatta sanat tarihçisi Gombrich'in sözünü ettiği 1650'lerde resim sanatı üzerine yazılar yazan Edward Norgate'in dediği gibi manzara dini ya da efsanevi bir hikayenin sevilen bir anını gösteren bir resmin boş köşelerini kahramanlar arasındaki işe yaramaz, alakasız yerleri doldurmaya yarardı yalnızca. Ağaçlara, evlere, nehirlere, içinde gezindiğimiz, çevreye gösterdiğimiz dikkatin anlatmakta ya da yaşamakta olduğumuz hikayeden kopması, bir sokağı o sokağın kendisi içinde görebilmek modern bir şey. Bizim sanat ve edebiyatımızda da çok az olan zor bir şey. Neredeyse elle tutulabilecek sıcakta, panjurları sımsıkı kapalı evler, önünde solmuş sarı bir şemsiyeyle metal bir masa ve üç boş iskemle duran, bir bara yayılı loşlukta sessizce titriyor, sonuna dek kısılmış bir televizyon. Aynı ıssızlar sokak boyunca vitrini bisikletlerle dolu bir dükkan. Fransa'da olmak. Zorluk okuyucunun ilgisini bu ayrıntılara bağlayabilmekle ilgili elbette. Roman okurken o kadar heyecanlı ki tasvirleri atlıyorum diyen okuru hepimiz biliriz. Çünkü biz de bu isteği zaman zaman içimizde duymuşuzdur. Ama karşısına duran görüntülerin ayrıntılarına dikkatle bakarken arada bir romanın hayat hakkında sezdirebileceği şeyleri de görebilir şiir. Cumartesileri sinema dönüşlerinde geçerdim bekçi düdüklerinin yankılandığı boş sokaklardan. Demir kepenkler, bitmeyen kaldırımlar, apartmanların giz dolu karaltıları. Uzanıp büyüsünü yakalayabileceğime inandığım hayattı. Gece ve sessizlik. Modern edebiyatın manzaraya, eşyalara, çevreye duyduğu ilgi, modern manzara resminin tarihe benzetilebilir. Saf görüntüyü, katıksız hayali yakalama isteği, en sonunda manzara içinde bir hikayenin geçtiği bir çevre değil de, kahramanın manzaranın kendisi olan bir hikaye olacaktır. Bu noktada ilgisiz bir bakışın görüp fark etmediği doğa ile şiirin gördüğü doğa arasında çok az bir fark kalır. Modern manzara resminin fotoğrafa yaklaştığı yerde burasıdır işte. Dünyanın renklerinin ve kıvrımlarının tek tek yerlerini aldığı bu dikkatle gözlenmiş görüntü bir süre sonra anlarız ki yalnız şairin hünerini değil, onun kederini ve hayat deneyimini de bize sezdirir. Bir zamanlar kahramanlara hayat sunmuş olan doğanın şimdi kendisi bir kahramandır. Yapılacak olan aynı manzaraya dönüp dönüp bir daha bakanlar gibi doğayı gören şiirleri bir daha okumak. Orada şairin hayatını kendi hayatımızı görmektir. Manzaradaki keder hayatın sınırlarını da gösteren şair Şavkar Altınel İngiltere'de yaşıyor. Ortalıkta hiç gözükmeyen bu sessiz adam günümüz Türk şiirinin en büyük şairlerinden biri. Toplu şiirleri yeni şiirleriyle birlikte Adam Yayınları'ndan Donuk Işıklar adı altında çıktı. Dünya Edebiyatı. Goethe'nin ortaya attığı bu kavram Alman milli şairinin 250. doğum yılında Weimar'da tartışıldı. Dünya Edebiyatı. İlk başta düşünce çekici, hatta esrarengiz geliyor kulağa. Kitap okuyanların yüksek kardeşliği, ülkelerin edebiyatları değil, bütün dünyanın edebiyatı. Bu düşünce ilk anda bize hem ulusal geleneklerin buyurucu ve sınırlayıcı taleplerinden kurtarıyor, hem de çocuksu bir saflıkla bütün ülkelerin edebiyatlarının kardeş olduğunu hayal ettiriyor. Ama son 200 yılda etkilerin, ödünç almaların, hayranlıkların, dedikodu ve efsane merkezleri ve basın ile medyanın hareketine baktığımızda, edebiyatın zarafetle yapılmış bir hatırlama olduğu kadar incelikle yapılan bir unutma olduğunu da ortaya koyuyor. Son 200 yılda çok okuyan, edebiyatı seven ve edebiyatın zenginliğiyle gururlanan ülkeler, ötekilere kendi edebi biçim ve usullerini kabul ettirdiler. Bugünkü dünya edebiyatı, özellikle roman sanatı, Batı'nın bir zaferi. Merkez ülkelerde edebiyatın sıradanlaşması ve ticarileşmesine bir tepki olan modernizm, okuması düşük, kenar ülkelerde yerel ve geleneksel edebiyatı hızla unutturdu. İletişimdeki kolaylıklara rağmen edebi biçimlerin kolay seyahat edememesine bir örnek, İngiliz dedektif romanları Agatha Christie ve Sherlock Holmes değil, Hindistan ya da Türkiye'de bu biçimlerin verdiği duygu Almanya'da ya da Fransa'da da yeniden yaratılmadı. Bu tür başarısızlıklar ve eksiklikler dünyada bir iş bölümü yarattı. Bazılarının katilin kim olduğunu, hayatın anlamını, dünyanın ve dilin yapısını, insan ruhunun derinliklerini araştırırken, başka bazıları seslerini ancak yoksulluk, eziklik, şiddet ve gerilik üzerine hikayeler anlatarak duyurabildiler. Kitaplarım yabancı dillere çevrildikçe, Türkiye'de en çok karşılaştığım suçlayıcı soru, Türk okuru için mi, dünya okuru için mi yazıyorsunuz? Bu sorunun arkasındaki dünya edebi iş bölümüne aşırı kuşkucu bir tepki var ve ancak etkiler, kütüphaneler, birbirlerini okuyan yazarlar ve zengin bir çeviri geleneğiyle yenilebilecek korkutucu bir milliyetçilik. İletişimin hızı ve merkez ülkelerin yüksek okuyucu sayısı yüzünden dünya edebiyatı da ulusal edebiyatlara benzedi. Kendi zevklerini bütün taşraya kabul ettiren bir merkez ile merkezin dilini kullanabildiği kadar sesini çıkartabilen bir taşra. Merkezde taşradaymış gibi yazan Faulkner Bernard ya da taşrada merkezdeymiş gibi yazan Dostoyevski, Borges gibi yazarların tutumu bizi boğucu ulusal taleplerden ve uluslararası basma kalıp rollerden kurtarabilir. Tristram Shandy, herkesin böyle bir amcası olmalı. Nuran Yavuz'un Tristram Shandy çevresine ön ses olarak yazıldı. Hepimiz böyle bir amcamız olsun isteriz. Tristram Shandy gibi hiç durmadan anlatan, anlattığına kendini kaptırıp giden, şakaları, kelime oyunları, gevezelikleri bize hayret ettirebilme yeteneği, tuhaflıkları, saçmalıkları, çocuksuluğu, saplantıları ve takıntılarıyla bizi hep gülümseten, akıllı ve zeki, kültürlü, görmüş, geçirmiş ama bir yanıyla da hep müzik bir çocuk kalmış olan bir amca. Babamız da ya da yengemiz bu amca gevezeliği iyice uzatıp hikayesinin kıvamını kaçırdığında yeter artık diyeceklerdir. Çocukları korkutuyorsun, bıktırıyorsun. Oysa yalnız çocuklar değil, yetişkinler de amcanın bu bitmek tükenmek bilmeyen hikayesinin dinleye dinleye alışıp tiryakisi olmuşlardır bile. Bir kere alıştıktan sonra böyle bu amcanın sesini sürekli dinlemek isteriz çünkü. Bir sesi, bir anlatıcıyı bu derece alışıp sevmeye benzeyen başka çok şey vardır hayatta. Kalabalık iş yerlerinde, askerde, okulda, eski arkadaşların buluşma toplantısında bu kişiyi her şeyden önce sesinden tanırız. Kimi zaman onu dinlemeye o kadar alışırız ki ne anlatacağını merak ettiğimizden değil, yalnızca sesini duymak için konuşmasını isteriz. Bu amca, sahneye çıktığında daha ağzını açmadan seyircilerin gülmeye başladığı oyuncuya da benzer. Her konuda bir fikri olan o çok bilmiş komşuya da. Kafasından geçen her şeyi hikaye ve yazı konusu yapabilmesiyle bizim köşe yazarlarımız da hatırlatır. Hayatta böyle bir anlatıcıya, böyle bir sese alıştığımızda başımızdan geçen ve çok iyi bildiğimiz olayları bir kere de onun sesinden dinlemek, onun benzersiz bakışından görmek isteriz. Üst katta oturan ve her gün bir süre mutlaka görülen bir akraba ya da günlerinizi hep birlikte geçirdiğiniz manga arkadaşı gibi. Onun sesini duymak bazen öyle bir alışkanlık olur ki, bazen bütün hayat ve dünya o anlattıkça var oluyor bile sanabiliriz. Herkesin böyle bir amcası olmalıdır. Ama Stern gibi bir amcaya da 40 yılda bir rastlanır ancak. Benim amcam ise çocukluğumuzda bize edebi bilmeceler değil matematik bilmeceleri sorardı. Hiç hoşlanmazdım sınava çekilmekten. Ama gene de ne kadar akıllı olduğumu kanıtlama telaşı içinde bir cevaplar yetiştirmeye çalışırdım. Asıl başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum şimdi. Amcamın çok güzel bir karısı vardı. Babaannemin eski mobilyalar, tül perdeler ve tozlu eşyalarla dolu evinin karanlık havasını bile solduramadığı bu güzelliği seyretmeye 5 yaşındayken bazen yengeme giderdim. 40 yıl sonra yengem bunu bana hala hatırlatır. Oğulları, ikisi de şimdi hamdolsun dişçi oldular. Nişantaşı'nda muayenehaneleri var. Büyüğünün muayenehanesinden geçen gün çıkarken han kapısının dışarıdan kilitlenmiş olduğunu fark ettim. İçeride tekir kedi demir parmaklıklar arasından çıkıp karşı bakkala giderken ben dişimde bir karanfil tadı arkasından baka kaldım. Kedinin sokağa geçip girdiği bakkal hala Nişantaşı'nda en iyi mezeyi, özellikle yalancı dolmayı satar. Konu haricine çıkmak. Bu son paragrafta yaptığım şeye konu dışına çıkmak dendiğini biliyorsunuz. Tristram Shandy'nin İngilizlerin digresyon dediği ve bizlerin zaten hep yaptığımız şey olduğu için günümüzde dilinde ayrı bir kavramla ifade etme gereğini duymadığımız bu şeyle örtüşmüştür kitabını. Tristram Shandy Efendi'nin Hayatı ve Görüşleri adlı elinizde tuttuğunuz bu kitapta Tristram Shandy'nin hayatı ve görüşlerine hiç sıra gelmez. Tristram ancak kitabın sonuna doğru bir yerde doğacak, çok da fazla etrafa görünmeden kaybolacaktır. Stern'in kahramanı doğumdan önce nasıl, hangi tarihte peydahlandığını, babasının doğum, hayat üzerinde görüşlerini uzun uzun anlatır gibi yapar. Ama bu konuların hiçbirinin üzerinde öyle uzun uzun durmaz. Bir ağacın bir dalından öbürüne sürekli yer değiştiren ve durdurak bilmez bir hızla ve neşeli serçe gibi hızla konudan konuya sıçrayarak ilerler. Çoğu zaman hikayesinin nereye doğru gittiğini bilmediği izlenimini uyandırır okuyucuda. Ama metnin içindeki bazı uyarılardan ve kitabın yapısından Stern'in romanını son derece planlı bir şekilde yazdığını söyleyen ve bunu cetvellerle kanıtlamaya girişen Shoklavi gibi ünlü eleştirmenler de vardır. Bu konuda elinizde cildin 8. kitabının 2. bölümünde anlatıcımızın ne dediğine bakalım bir. Bugün dünya yüzünde bir başka kitaba başlamak için bilinen birkaç yol vardır. Ve ben kendi seçtiğim yolum bunlardan en iyisi olduğunu eminim. En azından dine en uygun yol bu. Çünkü ben işe ilk cümleyi yazmakla başlar ve ikincisini her şeyi Kadir Tanrı'nın yol göstericiliğine bırakırım. Kitabın hikayesi de bu konu dışına çıkma mantığını izler. Öyle ki bu kitabın konusu konu dışına çıkmaktır diyebiliriz. Ama Stern konunun bu olduğunu benim gibi birisinin saptama okalalığında bulunacağını bilseydi konuyu hemen gene değiştirirdi. Peki o zaman konu ne? Romanlarda konu dışına çıkma dediğimiz yerlerde sıkılırız. Zaten sıkılmaya başladığımız andan itibaren romanın konu dışına çıktığını söyleriz kendimize. Öte yandan romanlarda neyin sıkıcı olduğu da okurdan okura değişir. Kimi uzun dağ tasvirlerinde esnemeye başlar. Kimi düğün töreninin ayrıntıları anlatıldığında, kimi yeterince sevişme olmadığı için, kimi olduğu için sıkılır. Kimi nakkaşların hünerine kızar, kimi de karmaşık aile ve akrabalık ilişkilerinin renklerine girildiğinde. Zaten bütün bu konular değil, bir romanı çekici ve itici yapan, yazarın anlatım hüneri ve usulüdür. O zaman da bir kitabın konusunun her şey olabileceğini anlarız hemen. Tristram Shandy'nin işte böyle bir kitaptır konusu. Her şeydir. Bu her şeyin bir mantığı olacağını unutmayalım hiç. Bir yazarın kitabına koyduğu her şey kitabın konusu olabilir belki. Ama gene de içimizdeki o şaşmaz okur içgüdüsü, bir iç sıkıntısı ve sabırsızlıkla bize hemen konu dışı şeyleri, uzatmaları, gereksiz parçaları bir bir gösterir. Sabırsızlık. Tristan Shandy'de en çok kullanılan kavramlardan biridir ve Stern kitabının iç sıkıntılarına karşı yazdığını söyler. Bu kitaba her şeyin girmesini, üstelik girip bütün tuhaflığına rağmen bizim ilgimizi çekmesini sağlayan şey ise Stern'in yukarıda tarif etmeye çalıştığım o tuhaf anlatıcı sesidir. Bu kitap anlattığı tuhaflıklardan, alaycılıkla verdiği alimane bilgilerden, babanın saati kurmasından, Toby amcanın maceralarından, henüz doğmamış Tristram ile romanın yazarı Stern kişiliklerinin yavaş yavaş birbirine karışmasından, bir türlü doğamayan Tristram'ın babasının her ayın ilk pazar akşamı evdeki büyük saati kurmasından, yazarın kitabı yazarken ve Tristram'ın kendi hayatının hikayesine başlarken aklından geçirdikleriyle yapılmıştır. O zaman yazarın hayat hikayesi lütfen. Asubay diyebileceğimiz yoksul bir askerin oğluydu Laurence Stern. İrlanda'da 1713'te doğdu. Çocukluk yıllarını İngiltere'de ve İrlanda'da çeşitli garnizon şehirlerinde ailesiyle birlikte geçirdi. 10 yaşından sonra bir daha İrlanda'ya geri dönmedi. 18 yaşındayken babası ölünce daha da yoksullaştı. Bedin adamı olması şartıyla kendisini destekleyen uzak bir akrabasının yardımıyla Cambridge'de ilahiyat ve klasik edebiyat eğitimi gördü. Mezun olur olmaz Anglikan Kilisesi'ne girdi ve ailesindeki diğer namlı papazların, din görevlilerinin adlarının ve yardımıyla da hızla yükselip bir vaiz ve papaz olarak ilerledi. 28 yaşındayken Elizabeth Cumming ile evlendi. Ondan olan çocuklarından yalnız bir kız, Lydia yaşadı. Tristram Shandy'yi yazıp 47 yaşında 1760'da yayımlamaya kadar karısının ruhsal sorunlarından başka Stern'in hayatında kayda değer önemli bir şey yok. Tristram Shandy'deki o durak tanımayan anlatıcının ders verir bir havada konudan konuya sıçrayan sesin arkasında demek ki bir vaizin olduğu sonucunu çıkarmak zor değil. Stern vaazlarının bazılarını yayımlayacak, hatta bazılarını romanın içine hınzırca serpiştirecek kadar ciddiye almıştı. Ama burada onu öncü ve modern yapan, kitaplarının bugün de okunmasını sağlayan bir özelliğin önemine haydi bir kere daha dikkat edelim. İster Anglikan olsun, ister Sünni, vaiz dediğimiz anlatıcının anlattığı şeyler çok belirgin bir yasaklar ve değerler dizgesine, az önce büyük hikaye dediğim şeye dayanır. Bu yüzden de tıpkı bizdeki ahlakçı ve toplumcu eleştirmenlerin edebiyattan istedikleri gibi vaizlerin hikayelerinin bir amacı vardır. Cuma vaazı veren Nurullah Efendi'yi bir amacı olduğu bize bir ders ve ahlak verdiği için dinleriz. Çok iyi anlatması, ağlaması, bizi de ağlatıp korkutması, söz ve anlatım hüneri onun sonraki özellikleridir. Stern'in yenilikçiliği, şaşırtıcı, özgünlüğü işte buradadır. Bir vaiz olmasına rağmen Stern roman sanatında amaçsız hikaye diyebileceğim şeyi keşfetmiştir. Bir hedefe varmak, bir ders vermek dürtüsüyle değil, yalnızca anlatma zevki için anlatır. Dahası bu modern tutumun fazlasıyla da farkındadır. Amaçsızlık onda bir eksiklik değil, bir amaçtır. Bu da onu amaçsızca konuşan bir gevezeden ayırır. Dilinde, edasında boş gevezeleri hatırlatan pek çok şey olmasına rağmen. Elbette ki bir Anglikan vaizinin amaçsız romanlar yazıp onları Londra'da yayınlatıp geniş sayıda okura ulaşması modernliğe yeni yeni geçmekte olan bir toplumda öfke ve hasetle karşılanacaktır. Stern'in şakacılığı ve oyunculuğundan nasibini almamış ve her toplumda her zaman fazla bulunur, öfkeli kıskançlar hemen saldırmışlar ona. Kitapları açık saçık diye, bir vaize yakışmayacak kadar ciddiyetsiz diye, romanı anlaşılmıyor, kutsal kavramlarla gırgır geçiyor diye, grameri bozuk, cümleleri kesik kesik ve anlamı bilinmeyen uydurma kelimeler kullanıyor diye de. Bütün bu saldırılar aile dertleri ve kendi sağlık sorunları ileri yaşta vereme yakalanmıştı. Sürerken şakacılığından ve her şeyi alaya almaktan hiç vazgeçmediğini okur aklından hiç çıkarmasın. Stern kitaplarının çok iyi satması üzerine koşa koşa Londra'ya gidip hak ettiği ününün tadını çıkardığını, ilk cildin başarısı üzerine keyifle yeni ciltleri yazdığını ve kadınlarla duygusal ilişkiler kurmaya devam ettiğinin bilinmesinden hoşlanırdı. Çünkü Stern, Türkiye'de şakadan anlamaz dinciler, gelenekçiler ve minnetçilerle şakadan anlamaz aydınlanmacıların neşesinin kaçtığı ülkemizde kendisinden etkilenecek yazarların ve Tristram Shandy'den zevk alacak zeki okurların olduğunu işitmekten memnun olurdu. İyi peki o zaman, Tristram Shandy'nin konusu ne oluyor? Bir sabırsızlıkta değil bu kitabı, Bu giriş yazısını bile bitiremeyeceğimizi söyleyeyim. Çok ısrar ettiğiniz için size romanın ilk kitabının bölümlerinin bir dökümünü veriyorum. Birinci kitap. 1. Yazar Tristan Shandy'nin arasında bir yerden hikaye eden anlatıcı peydahlanmasının hazin koşullarını anlatır. 2. Yazar peydahlanmayı sağlayan spermatozoa benzeri homosoculuk küçük adamcılığı anlatıyor. 3. Bundan sonraki bölümde anlatılacak hikayenin Toby amcası tarafından yazarın nasıl anlatılmış olduğu anlatılıyor. 4. Kendi öyküme başladığım biçimde başlamış olmaktan fevkalade hoşnutum diyor yazarımız ve peydahlandığı gecenin tarihini veriyor. Yazar doğum tarihinin 1718 yılının Kasım ayının 5. günü olarak açıklıyor. 6. Yazar okuyucuyu uyarıyor. Yol boyunca ara ara oyalanırsam, bazen kafama bir soytarı takkesi geçirirsem, hem de ucuz illi olanlardan uçup gitme. 7. Papazın ve karısının bir ebe bulmak için çabaları. 8. Boş zaman beygirlerini tanıtılıyor. Keyfimin istediğine göre bazen keman çalarım, bazen resim yaparım ve bir ithaf. 9. Bir önceki bölümdeki ithafın açıklanması. 10. Ebe kadının hikayesine geri dönüş. 11. Shakespeare'in ünlü kahramanlarından adını da alan Yorick'in tanıtılıyor. Yorick'in şakaları, kötü sonuçları ve ölümü. 13. Ebenin hikayesine yeniden dönüş. 14. Yazar niye hikayesinin sonunun gelmediğini, durmadan yan yollara niye saptığını anlatıyor. Konu dışına çıkmak üzerine bir konu dışına çıkma. 15. Yazarın annesinin evlilik senet ve hikayesi. 16. Annesinin Londra'dan dönüşü. 17. Babasının eve döndükten sonraki niyetleri. 18. Taşlı'da doğum hazırlıkları ve çeşitli düşünceler. 19. Babasının Tristram isminden nefret etmesi ve diğer felsefi tutumları. 20. Yazar tıpkı bu yazarın bazen yaptığı gibi dikkatsiz okurları azarlıyor. Bu kendisinin dikkatli bir yazar olduğu anlamına gelmez tabii. 21. Pek çok konu dışına çıkma ile birlikte doğuma biraz daha yaklaşıyoruz. 22. Yazarın eserinin yapısı hakkındaki görüşleri tek bir sözcükle ifade etmek gerekirse, yapıtım hem konu dışına çıkmaya yönelik hem de ileriye dönüktür. Üstelik eş zamanlı olarak. 23. Bu bölüme fevkalade saçma sapanca başlamak eğilimindeyim ve hayal gücüme engel koymak niyetinde de değilim. Boş zaman beygirinden amcasının karakterini çıkarmak. 24. Amcasının boş zaman beygiri olması üzerine. 25. Toby amcanın savaşta kasığından aldığı yara ve birinci kitabın bir övünmeyle bitişi. Okuruma şimdiye dek hiçbir konuda hiçbir şeyi tahmin edememiş olmasının sorumluluğu büyük oranda bana aittir. Zira ben öyle bir özel mizaca sahibimdir ki, eğer sizin bir sonraki sayfada karşınıza ne çıkacağı konusunda en küçük bir fikir, bir varsayım öne sürebildiğinizi düşünsem, onu kitabımdan derhal söker atarım. Yani konu ne oluyor dediniz? Bir türlü konuya, hikayenin özüne, işlerin tam merkezine girememe oluyor. Böylece bu kitabın konusu. Yani düzensizliği, dağınık görünümü, bir anda pek çok etkiye, çağrışma, yoldan çıkma ve hesapta olmayan şeyi, yazarımızın bir sonraki sayfada ne diyeceğini okurun tahmin edememesine ne kadar önem verdiğini hatırlayayım. Açık olması, eli avuca gelmemesi, başının ve sonunun anlamsızlığı ve merkezinin bir anlamının belirsizliğine karşın bu konularda pek çok kafa yormaya ve lakırdığı açık olmasıyla, yani konusu ve ona uyan yapısıyla Tristram Shandy'nin tamı tamına hayatın kendisine benzer. Ne yani? Hayat mı böyle? Bu sorunun özellikle öfkeyle sorulmuş olanı bir romana edilebilecek en iyi iltifattır. Romanlar bize hayatın yapısı ve nasıl olduğu konusunda sorular sordurttuğu kadar değerlidir. Büyük romancılar, çok azdır onlar, bu büyük soruyu kahramanlarına doğrudan sordurttukları ya da kendileri gibi düşünen anlatıcılara tartıştıkları için değil, günlük hayattan, hayatın sıradan ve olağanüstü ayrıntılarından, küçük ve büyük hayat dertlerinden bahsederken, romanlarının uslubu, havası, biçimi, dili ve edasıyla bize bu soruyu sordurtabilecekleri için aklımızda yer ederler. O romanı okuyana kadar hayat hakkında edindiğimiz bir görüş vardır. Ve sıradan romanlar, aşkın hakiki bir duygu sanıldığı melodramatik aşk romanları, şikayetin siyaset sanıldığı melodramatik siyaset romanları, eski güzel insanların yerine para canlısı kötülerin geldiğini bin yıldır tekrarlayan bütün o anlatılar. Bu görüşleri onaylarken bize yeni olarak da olsa olsa yazarın kişisel hayatının ve konusunun değişik imkanlarını sunarlar. Tristram Shandy'nin gibi ilk bakışta okuması zor ancak anlayanın anlayacağı kitaplar ise hayat tarzı ve yazı konusundaki temel görüşlerimize karşı çıkarlar. Onlara kızarız ve tepki gösteririz. Hiçbir şey anlaşılmıyor, yarısını da bıraktım deriz. En zeki okurla en kuş beyinli okur bu tür bir tepkide birleşir. Okunmuyor, çünkü hayat böyle değil derler heyecanla. Kuş beyinli okur anlayışsızlığı ile övünüp dar görüşlülüğünün sebeplerini anlatırken yazarın Stern'in niye anlattığı belli olmadığı gibi ahlaksızlığı ve gramer kurallarına uymadığı hakkında sıkça yazılmıştır. Sezgisi kuvvetli, zeki okur huzursuzluk duyar ve kitaba duyulan öfke ve ilginin gürültü ve dumanı arkasında insanın dünyadaki yeri, edebiyatındaki temel işlevi, yazıyla insanoğlunun yapabileceği derin ve harika şeylerden birinin bilgisi olduğunu sezip kitabı bir yalnız zamanda yeniden ele alır. Bu tür kitapların doğal okuyucuyla buluşmasını sağlayan ve edebiyat zübbelerinin hiç anlamayacakları hakiki bir yanları vardır. Kitabın tuhaflığı ve yabanlığı ile kavga etmektense gösterdiği hazlarla ve parlak şeye yaklaşan akıllı okurlar seçer edebiyat tarihin temel taşlarını. Anlayışsızlıklarıyla övünen, şakadan anlamaz kuralcılar değil, sezgileri, nükteleri ve cizeleri taşı gediğine koymasıyla İngiliz edebiyatının en zeki yazarlarından biri olan Samuel Johnson bile o kuralcı öğretmen yanıyla elinizdeki bu romana sabırsız bir anlayışsızlıkla yaklaşmış ve tuhaf olan hiçbir şey kalıcı olmaz demişti. Tristram Shandy'nin kalıcı olmayacak. İngilizcesinin ilk baskısında tam 240 yıl sonra Tristram Shandy'nin Türkçe çevirisine ön söz yazmaktan büyük bir şeref ve keyif duyuyorum. 19. ayrımın sonu sayfa 212.